Ayrım 31, sayfa 332. Ultimatum, Anders de la Motte. 41. Bölüm. Oscar Wallin, Bölgesel Suçlar Biriminin yöneticisinin devasa masasının önündeki koltuklardan birine oturdu. Önceki ziyaretlerinin aksine kendisine kahve ya da içecek başka bir şey ikram edilmediğini fark etti. Kollander elini bile sıkmamış, sadece oturması için başıyla işaret etmişti.
Nasıl gidiyor?'' dedi Wallin. ''Atıf kasabı bulabildiniz mi bari?''
Staffan Kollander sandalyesine yaslandı. Arkasındaki duvar farklı yabancı polis güçlerinin çerçevelenmiş rozetleriyle doluydu. Hepsi de doğru yapılması, saatler sürmüş olması gereken etkileyici milimetrik bir kusursuzlukla asılmıştı.
''Bu soru senden mi yoksa Adalet Bakanı'ndan mı geliyor?''
Valide onu sıyıklı fark eder mi?
Birkaç ay önce hayır derdim, şimdi ise...
Kollander cümleyi tamamlamadan bitirip bileklerinden birindeki görünmez tozları silkelese de Wallin sözün gerisini rahatlıkla aklından tamamlayabiliyordu. Bölgesel Suçlar Biriminin yöneticisi onu bir kaybeden olarak görüyordu ve kimse boğulmak üzere olan bir adama fazla yakın yüzmek istemezdi. ''Belki de acele yargılara varmamak en iyisi,'' dedi Wallin, söylenen lafın kendisini şaşırttığını belirtmeye çalışarak. Kendi kendine neden orada olduğunu hatırlattı. Kasap günlerdir o izci kulübesinde saklanıyordu ve her an harekete geçebilirdi. Ortadan tamamen kaybolacaktı. Ve Wallin de etraflıca düşündükten sonra firari ve ailesinin nerede saklandığını ve onları kimi koruduğunu Kollander'e çıtlatma zamanının geldiğine karar vermişti. Belki bu geri zekalı Kollander'a işleri halletmesi için yardım ederek yeni müttefikler edinebilirdi. Ama endişelenmesi gereken başka şeyler vardı. Firari bir mahkumdan daha önemli şeyler, bir tazmin olasılığı. ''Telefonda dediğim gibi kasap dosyasında yardımımı teklif etmeyi düşünüyorum. Bazıları kariyerinin onu yakalayıp yakalayamamana bağlı olduğunu söylüyor.'' Wallin uzlaşmacı bir gülümseyiş denedi ama pek de başaramadığının farkına vardı. O son cümle gereksizdi. Kapı tıklatıldı ve person içeri girdi. Bu şişman adam Kollander'a başıyla selam verip diğer koltuğa çöktü. Wallin'e dönüp bakma zahmetine bile katlanmadı.
''Seni görmek güzel person,'' dedi Kollander. ''Başkomiser Wallin bize kasap dosyasında yardımcı olabileceğini söylüyor.''
Sesi sakindi ama yine de Kollander'ın tonlamasında Wallin'in hoşuna gitmeyen bir şeyler vardı. Person patronunun ofisine çağrılmadan gelecek değildi. O halde ikisi belli ki çoktan konuşmuşlardı.
''Gerçekten mi? Nasıl?'' diye omurdandı person. ''Dosyaya 20 dedektif bakıyor. Ülke çapında alarm verildi. Kasap hakkında uluslararası arama emri çıkarıldı. Ulusal Suçlar Birimi yardım ediyor ve acil müdahale birimi de ihtiyaç olması halinde hazır bekliyor.''
Person iri cüssesini döndürüp yiyecekmiş gibi Wallin'e baktı.
''Senin işin zaten başından aşkın değil mi? Söylenenlere bakılırsa yakınlarda uğraşacağın tek dosya emniyetin posta masrafları olacakmış.''
Person'un ağzının kenarı seyirdi.
''Ne acele, senin gibi çok sevilen bir memur için.''
Wallin burnundan ağır ağır nefes aldı. Bir kez daha kendine neden orada bulunduğunu hatırlattı. İttifak kurmak, stratejik düşünmek için, başka şeyler için zamanını boşa çıkarmak adına. Person'un Kollander'a göz kırptığını gördü. Daha birkaç ay önce kendisini kırmızı halılarla karşılarlardı. İstediği her şeyi verirler, kariyerlerine yapabileceklerinden korkarlardı. Şimdi ise onunla eğleniyorlar ve bunu gizlemiyorlardı bile. İkisi de kendisinden daha düşük rütbedeydi. Biri ciddi bir kilo problemi olan dedikoducu bir komiser ve diğeri de bir deri bir kemik bir masa başı ukalası olan bu iki adam onunla dalga geçiyordu. Hayalindeki ittifak böyle bir şey miydi? Geleceğini bu çeşit bir yardımlaşma üzerine mi inşa etmek istiyordu? Wallin aniden ayaklandı.
Neyse o zaman, vakit ayırdığınız için teşekkürler beyler dedi. Olabildiğince içten bir şekilde.
İkisinin de cehennemin dibine kadar yolu vardı. Hatta onları o istikamete doğru hafifçe sürükleyebilirdi bile. İki adamı başıyla selamlayıp odadan çıktı. Asansörle garaja kadar indi ve şansı yaver gitti ki başka bir neşeli bedbaht meslektaşına rastlamadı. Sürücü koltuğuna oturduğunda cep telefonu çaldı.
Oscar, ben annen. Bankadaki kadın yine aradı. Başka bir kat daha bulmuşlar. Neredeyse 50.000 borcu olan. Bu iş halledeceğini söylemiştin.
Hallediyorum.
Öyleyse daha çok uğraş. Babam faturaları zamanında halletmek konusunda oldukça titizdi. Bu ailede biz her zaman doğru şeyi yaparız. Her zaman, duyuyor musun?
Lally'nin çenesini öyle bir sıktı ki dişlerinin gıcırdadığını duydun. Natalie kendisine kulak asmamaya nasıl cüret edebilirdi? Onu uyarmasına rağmen buna nasıl devam edebilmişti, onu izlemesine rağmen? Endişelenme anne dedi, icabına bakacağım. Başka olmayacak, söz veriyorum. Bir çay iç ve sakinle, seni bu akşam arayacağım.
Annesi cevap verecek fırsat bulamadan Valin kapattı, telefonu yolcu koltuğuna fırlattı ve direksiyonu yumrukladı. 1, 2, 3, 4, 5 kere. Elleri acıyana ve terden ıslanana kadar durmadı. Onu azımsıyorlardı, onu çiğneyip geçebileceklerini sanıyorlardı. Stenberg, Kollander, Persson, hatta Natalie. Ama bu kadarı yeterdi. Artık onlara patronun kim olduğunu göstermenin zamanı gelmişti.
Torpido gözünde tuttuğu kontörlü telefonu çıkardı, açtı ve bir numara çevirdi. Ön camdaki buğulanmanın geçmesi için penceresini biraz açtı. Belki de esas geçmesini istediği şey arabanın içinden aldığını sandığı hayal meyal bir duman kokusuydu. Ateşin ağır ağır yok ettiği ahşabın kokusu.
Ben Oscar Wallin dedi hattın öbür ucundaki kadın cevap verdiğinde. Babanız ve ben birlikte birçok iş yaptık, beni hatırlıyor olabilirsiniz. Bir sıkıntınızdan kurtulmanız için yardımcı olabilirim. Ama ben de sizden benim için aynısını yapmanızı isteyeceğim.
Keskin nişancı bodrumdaki küçük odada kamp yatağında oturuyordu. Oradan üç adamın neredeyse gün boyu oynadığı video oyununun seslerini duyabiliyordu. Ağızdalaşlarını da. İlk taşındığında bunu komik bulmuştu ama giderek sinir bozucu ve sonu gelmez bir hal almıştı. Kanepedeki üç adam kendilerini asker olarak görüyorlardı. Silahlarını etrafta tutarak savaşmaya hazır olduklarını gösteriyorlardı. Ama sadece durup beklemenin nasıl bir zorluk olduğunu hiçbiri anlamıyordu. Her an gelebilecek ya da belki de hiç gelmeyecek bir saldırıyı beklemek. Bu yüzden daha çok içki içiyorlar, daha çok sigara tüttürüyorlar, video oyunu hakkında daha gürültülü münakaşalara giriyorlardı. Keskin nişancı ise kutsal kitaba sığınıyordu. Peder Ivor'un altını çizdiği kısımları tekrar tekrar okuyordu. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Tehlikenin bir haftaya kalmadan geçeceğini söylemişlerdi. Bu bir haftayı bodrumdaki küçük odada geçirecekti. Fakat hali hazırda iki hafta geçmişti. İşini aynen söylendiği gibi yapmıştı. Ebu Hamza ölmüştü. Ama bir şeyler ters gitmişti ve şimdi hepsi tehlikedeydi. Eve dönmüş olmalıydı. Borcunun Ebu Hamza'nın öldüğü an kapandığını söylemeliydi. Ancak bunun doğru olmadığını, işler burada öyle ya da böyle sona ermeden önce bir yere ayrılamayacağını biliyordu. Eldar Cafarov kaba, sert ve korkuyu saygı sanan tipte bir adamdı. Saygının da kazanılan değil, aşılanan bir şey olduğunu sanıyordu. Eldar'ın amcası ise onun tam tersiydi. Keskin nişancının hayatında tanıdığı en iyi adamlardan biriydi. Hayatını defalarca kurtarmış bir adamdı. Seb Cafarov ölmüş, yıllar önce gerçekleşmiş bir mayın patlamasında parçalara ayrılmıştı. Fakat keskin nişancının ona olan borcu sürüyordu. Onu burada oturmaya, sakince beklemeye ve kutsal kitabını okumaya zorluyordu.
Suçu Rab tarafından sayılmayan, ruhunda bile bulunmayan insana ne mutlu.
Diğer odada oyun sesleri kesildi ve keskin nişancı Suzanna'nın sesini duydu. Sonra hareket sesleri geldi. Silah ve kurşun geçirmez yelek takırtıları, beklenti ve heyecanla dolu sesler. Kapı hızla tıklatıldı ve sonrasında Suzanna eşikte belirdi. Keskin nişancı onun güzel olduğunu düşündü. Zalim bir şekilde yırtıcı bir kuş gibi. Varoluşunun tamamı kendi hayatta kalışına adanmış bir yaratığın güzelliği.
Bir ipucu aldık dedi. Babamın eski bir ortağından. Cassandra ve Tinra'nın nerede saklandıklarını bildiğini söylüyor. Atıf da muhtemelen orada.
Keskin nişancı başını sallayıp kutsal kitabını yavaşça kenara koydu.
Senin için özel bir görevim var dedi Suzan'la. Karşılıklı olarak sözünü verdiğim bir şey. Ölmesi gereken biri daha var.
42. Bölüm. Pasaportlar iç cebinde, valizi bagajdaydı. Cüzdanında da valinin annesi sayesinde yeni bir tomar banknot vardı. Geriye yalnızca hızlıca izci kulübesine uğrayıp yolcularını almak kalmıştı. Sonra istikamet Arlanda olacaktı. Pasaportçu adamın dolapları öğleden sonrasının büyük bir kısmına mal olmuştu. Ama hala Zürih'e giden akşam uçağını yakalayabilirler ve birkaç saat içinde güvenli bir yerde olabilirlerdi. Sapağa yaklaşmaktaydı. Natalie dönüş sinyalini yaktı, sonra dar ve çakıllı patikaya girdi. Yarın bu saatlerde Tayland'a giden bir uçakta olacaktı ve her şey sona erecekti. Arabayı her zamanki yerine park etti. Atıf onu kapı eşiğinde omzunun üzerinden arkasına bakarak karşıladı. Kalçasının kenarında bir tabanca tutuyordu. Sanki bir silah taşımasını büyük bir mesele haline getirmek istemiyordu. Natalie ona pasaportlarla ilgili meseleyi telefonda anlatmıştı ve durum Atıf'ı elbette huzursuz etmişti.
Seni kimsenin izlemediğine eminsin değil mi?
Gayet eminim.
Atıf bahçeyi taradı, kulak kesildi, sonra Natalie'ye döndü ve temkinli bir biçimde silahı kemerine soktu. Natalie pasaportları uzattı. Atıf'ın yüzünde bir gülümsemeye yakın bir şeyler belirse de hiçbir şey söylemedi.
Cassandra Atıf'ın yanına geldi. Hazırlar mı?
Atıf ona iki pasaportu uzattı. Cassandra pasaportları açtı ve sanki Atıf'a tamamen inanmıyormuş gibi sayfaları çevirmeye başladı. Sonra başını kaldırdı, yüzündeki rahatlama barizdi, çenesi titredi ve bir an için ağlayacakmış gibi oldu. Cassandra öne doğru bir adım atıp kollarını Natalie'nin boynuna sardı ve onu kucakladı. Sanki samimi olduğunu vurgulamak ister gibi sıkıca.
''Teşekkürler, hayatımızı kurtardın.'' diye fısıldadı.
Natalie yutkundu, ne diyeceğini bilemedi. Gitme vakti dedi Atıf, koridorda duran bir çantayı aldı, kapıyı açıp arabaya doğru yürümeye başladı. Atıf arabaya varmak üzereydi ki yaklaşmakta olan bir motor uğultusu işitti. Komşuların arabalarından biri değildi. Orada geçirdiği birkaç günün sonunda onların sesini tanımıştı. Bu araç daha büyük, sesi daha boğuktu. Patikayı gizleyen ağaçlara doğru bakıp hareket var mı diye kontrol etti. Motorun sesi aniden kesildi ve her şey sessizleşti. Atıf şimdi yalnızca cırcır böceklerini duyuyordu. Bir süre kıpırdamadan durdu. Yoldan gelecek başka bir ses için kulak kesildi. Açılıp kapanan araba kapılarının sesini duyar gibi oldu. Çantasını bıraktı, arkasına döndü ve kulübeye doğru geri yürüdü. Kendini ele vermemeye dikkat etti. İçeri girdikten sonra kapıyı kapatıp kilitledi.
Bir sorunumuz var dedi Natalie'ye.
Evet, fark ettim sayılır. Natalie başıyla Atıf'ın tekrar eline aldığı tabancayı işaret etti.
Kızları arka odaya götür, kapıyı kilitle ve orada kal. Eğer 5 dakika içinde ses çıkmazsa pencereden çıkın ve iskeleye gidin. Gerekirse gölü yüzerek geçin. Peki ya Tindra?
Yapabilir, iyi bir yüzücü.
Ama şey, daha iyi ol.
Atıf başını iki yana salladı. Tartışacak vaktimiz yok. Yol tıkalı ve hangi yönden geldiklerini bilmiyoruz. Sadece göl tarafından gelmeleri düşük ihtimal. Yani en güvenli kaçış yolu o taraf.
Tamam, peki ya sen ne yapacaksın?
Atıf cevap vermedi. Bir süre birbirlerine baktılar.
Dikkatli ol dedi Natalie.
Atıf şaşkınlıkla Natalie'nin yüzünün hafifçe kızardığını fark etti. Ne diyeceğini bilemedi birden. Tamam diyebildi en fazla. Sonra ne kadar anlamsız bir şey söylediğini fark etti. Kapıdan sıvıştı ve Natalie'nin içeriden kilitlediğini duydu. Bahçe bir kamp ateşi etrafına dizilmiş, küçük oturaklar dışında tamamen boştu. İşe yarar tek saklanma yerleri kulübenin içi ya da kulübeyle iskele arasındaki ağaçların arasıydı. İkisi de işine yaramazdı. Patikaya çıkan çalılıkların oradan hışırtılar duydu. Bir dal birinin ayağı altında kırıldı. Polis olsalardı muhtemelen daha fazla yaklaşmazlardı. Hava kararıncaya kadar beklerlerdi. Kulübeyi gözetler, kendisinin orada olduğunu kesinleştirdikten sonra destek çağırırlardı. Kendisi bir polis katiliydi ve bu da köpekleri, helikopterleri, acil müdahale timini gerektirirdi. Ama Atıf kulübeye yaklaşan adamların polis olmadıklarını hissediyordu ve beklemeyi planlamadıklarını. Natalie'nin arabasına doğru yavaşça süründü, yüzüstü uzanıp arabanın altına girdi. Kendini olabildiğince yere yapıştırdı. Çok beklemesi gerekmedi. İki koyu renk elbiseli kişi patikada belirdi. İri yarı adamlardı. Birinin elinde bir pompalı tüfek, diğerinin elinde bir tabanca vardı. Ağır ağır eğilerek dikkatli adımlarla tıpkı askerler gibi hareket ediyorlardı. Çalılıklarda bir dal daha çıtırdadı. Patikadaki adamlar durup fısıldaştılar. Patikada iki saldırgan vardı ve en az bir tanesi daha çalılıklardan bahçeye doğru geliyordu. Orada kulübenin yanındaki çimlere iyi bir görüş açısı yakalayacaktı. Ancak köşeyi dönüp yolun göle indiği kısmı görmesi için bayağı bir yürümesi gerekecekti. Patikadaki adamlar yeniden hareket ettiler. Ağır ağır arabaya yaklaştılar. Ancak dikkatleri kulübe ve bahçedeydi. Onun aşağıda uzandığını görmüyorlardı. Atıf nabzının hızlandığını hissetti. Yavaşlatmak için derin, sessiz nefesler almaya çalıştı. Adrenalin ellerini titretti. Kaldı ki Somali'den aldığı hurda zastavayla ateş etmesi zaten zordu. Adamların silahları tutuşu işlerini bildiklerini gösteriyordu. Namlularını filmlerdeki oyuncuların yaptığı gibi havaya ya da yere değil, hedeflerine doğrultmuşlardı. Yaklaştıkça gövdeleri görüntüden kayboldu. Atıf yalnızca botlarını ve bacaklarının alt kısmını görebiliyordu. Arabanın yanına vardıklarında adamlar ayrılıp aracın etrafını döndüler. Kulübeye yaklaştıkça adımları kısalmaktaydı. Atıf ilk adamın ayağını yalnızca birkaç santimetre mesafeden vurdu. Ateş ettiğinde neredeyse tabancanın namlusuyla adamın deri botuna değiyordu. Sonucu görmek için beklemedi ve bunun yerine sol tarafa doğru süründü. Arkasında bir uluma gelirken ikinci adamın ayaklarına hızlıca iki el ateş etti ve kafasını arabanın tabanına çarptı. Iskalamıştı ya da en azından öyle sanıyordu. Arka dingili kavrayıp kendini arabanın altından dışarı çekti, sırtını çamurluğa dayadı. Bir uluma daha duyuldu ve pompalı ateşlendi. Arabanın gövdesini delip geçti ve diğer tarafından Atıf'ın kafasından yalnızca birkaç santimetre ötesinden çıktı. Atıf eğilip arabanın sağından dolandı ve ayağından vurdu, adamın doğrulmaya çalıştığını gördü. İki el daha ateş etti ve en azından biri hedefi buldu. Adam sendeledi ama tuhaftır ki düşmedi. Bunun yerine arkasını dönüp silahını Atıf'a doğrulttu. Atıf tetiği bir kez daha çekti, hiçbir şey olmadı. Kahrolası tabanca takılmıştı. Kendini tekrar arabanın gerisine attı. Bir mermi yarım metre yanından tıslayarak geçti, onu bir başkası izledi. Az önce vurduğu adam ortağına bağırarak bir şeyler söyledi ve Atıf'ın olduğu yöne doğru bir el daha ateş etti. Atıf hurda tabancanın sürgüsünü çekti, hazneye takılıp kalan bir kovan kurtulup ona doğru havaya sıçradı ve sonra çakılların arasında kayboldu. Bir el daha ateş edildi, donuk, düz bir patlamaydı ve tabancanın kendine özgü aksırığından farklıydı, araba sarsıldı. Atıf'ın saklandığı yerde plastik ve metal parçalarından bir duş oluştu. Atıf ensesinde bir batma hissini fark etti ve bunu sırtına doğru ağır ağır süzülen ılık tanıdık bir his izledi. Acı iki seviyesindeydi, acıdan ziyade can sıkıcıydı. Yarasını kontrol etmekle uğraşmadı, sürpriz pususu başarısız olmuştu. İki saldırgan hala ayakta savaşıyorlardı ve üçüncü adam da çalılıklardan onlara doğru hızla geliyor olmalıydı. Atıf şimdi arabanın arkasında kapana kısılmıştı. Kalbi kontrol edilemez bir biçimde atıyor ve elleri titriyordu. Bir başka pompalı tüfek atışı arabanın arka sağ köşesini bir plastik ve metal bulutuna çevirdi. Atıf kendini o yöne doğru attı. Bir metre kadar ötesinde karanlık bir silüet gördü ve ateş ettikten sonra çakılların üzerine yanlamasına düştü. Bir acı çığlığı işitti ve bunu yere devrilen bir bedenin gürültüsü takip etti. Atıf yuvarlanarak kendini adamın ardındaki hendeğe attı, yüzünü sıyıran bir merminin yarattığı rüzgarı hissetti, bir sonraki mermi yüzünü sıyırmayacaktı. Darbe yumruk yemek gibiydi ve neredeyse bir yumruk gibi ses çıkarmıştı. Ama ne tuhaf ki Atıf hiç acı hissetmedi, hendeğe doğru yuvarlandı ve parmaklarını yanağına bastırdı. Deliği, sarkan deriyi ve içerideki dişlerin köklerini hissetti. Aynı şey kurşunun çıktığı diğer yanağı için de geçerliydi. Patikada sendeleyen adımlar yaklaşıyordu. Atıf tabancasını doğrultmayı başardı. O sırada kaç el ateş ettiğini unuttuğunu fark etti. Hendeğin ağzında karanlık bir şekil belirdi. Atıf kendisine doğrultulan bir tabanca gördü ve düşünmeden kendi silahını ateşledi. İki tabancanın patlamaları o kadar yakındı ki tek bir ses gibi duyuldular.
31. ayrımın sonu. Sayfa 343.